Ayrım 21. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 186. İkinci bölüm. Herbie Chandler otel erken geldi ama bu gelişi otelin değil, kendi çıkarı içindi. Şef Comey'nin yan kazançlarından biri de bulunduğu otellerde içki fıçısına hücum diye nitelenen bir yoldu. Eğlence düzenleyen ya da odalarında tek başlarına içki içen otel müşterileri ayrıldıkları zaman şişelerin içinde birkaç parmak içki bırakırlardı. Müşterilerin çoğu bavullarını toplarlarken bu içki kalıntılarını ya bavullarında ağırlık yapar da hava yollarına fark ödemek gerekir diye ya da bavulun içinde dökülür korkusuyla yanlarına almazlardı. Ama insan psikolojisi bu müşterilerin iyi cins içkiyi dökmelerine engel olurdu. Çokluk bu içkiler boşaltılan odalardaki tuvalet masalarının üstünde dururdu. Ayrılma zamanı gelince bavulları taşıması için çağrılan Comey içki artığını odada görür ve birkaç dakika sonra hemen yukarı dönerdi. Müşterilerin kendi bavullarını kendileri taşıyan müşterilerin kaldığı odalarda da, şimdilerde müşteriler kendi işlerini kendileri görmeyi tercih ediyorlardı, kat hizmetçisi çokluk bunu görür ve bir Comey'e haber verirdi. Comey de daha sonra aldığı kar payından kadına para verirdi. İçki artıkları kıyıda köşede kalan ve Herbie Chandler'ın özel malı olan Bodrum'daki bir depoda dururdu. Bunlar bir depo bekçisi tarafından korunurdu. Adamın kendine göre yaptığı hırsızlıklarda da Chandler karşılık olarak ona yardım ederdi. Şişeler kimsenin söz söylemesine yol açmadan otelde her yere götürülen çamaşır torbaları içinde taşınırdı. Bir ya da iki gün içinde toplanan içki şaşkınlık verecek kadar yüklü olurdu. Her iki ya da üç günde bir ama otelde kongreler olduğu zaman bu daha da sıklaşırdı. Şef Comey şimdiki gibi gizlediği mallarını sağlama bağlamak için kontrola giderdi. Herbie içinde cin bulunan şişelerin ayrı bir yere toplamıştı. En pahalı markalardan ikisini seçerek ufak bir huniyle diğer bir sürü ve karışık içkileri içlerine boşalttı. Birinci şişe ağzına kadar ikinci şişenin de dörtte üçü dolmuştu. İkisinin de kapaklarını takarak şişeyi bir sonraki yoklama için kenara ayırdı. Aynı işlemi bourbon, scotch viskisi ve çavdar rakısında da tekrarladı. Toplam olarak 7 şişe ağzına kadar dolmuş, bazıları da yarım kalmıştı. 1 gram vodkayı da bir saniyelik kararsızlık anından sonra cinin içine boşaltıverdi. Aynı gün 7 dolu şişe St. Gregory'den birkaç blok ötedeki bir bara gönderilecekti. Bar sahibi içkinin cinsiyle fazla ilgilenmezdi. İçkileri müşterilere sattıktan sonra satıştan sağladığı kârın yarısını Herbie'ye verirdi. Arada bir de otel görevlilerinden bu işe karışanlara ufak bir kâr payı verirdi. Son zamanlarda içki fıçısına hücum işlemi iyi gitmeye başlamıştı. Herbie başka konuları düşünmeseydi o gün biriken içkiden büyük bir sevinç duyacaktı. Önceki gece geç saatlerde Stanley Dixon kendisine telefon etmişti. Genç adam Peter McDermott'la aralarında geçen konuşmayı Herbie'ye nakletmişti. Bu arada da öğleden sonra saat 4'te arkadaşlarıyla birlikte Peter McDermott'la görüşmek üzere otele geleceklerini söylemişti. Dixon'ın öğrenmek istediği şuydu: Peter McDermott olay hakkında ne biliyordu? Herbie Chandler bir cevap verememiş, yalnız Dixon'ı tedbirli olması ve hiçbir şey söylememesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Ama o zamandan beri iki gece önce 1126-27 numaralı odalarda neler olup bittiğini ve genel müdür yardımcısının Şef Comey'nin bu işte ne derece parmağı olduğunu bilip bilmediğini ve neler öğrendiğini merak etmişti. 4'e daha 9 saat vardı. Herbie bu 9 saatin çok yavaş geçeceğini anlıyordu. 3. Bölüm. Çoğu sabahlar olduğu gibi Curtis O'Keefe önce duş yaptı, sonra da dua etti. Bu işlem özellikle Tanrı'nın karşısına temiz çıkması ve dizüstü çöktüğü 20 dakika içinde üstündeki bornozla rahatça kuruması bakımından elverişliydi. Rahat döşeli ve içinde soğuk hava tesisatı bulunan daireye giren güneş ışınları otelciye bir mutluluk duygusu verdi. Bu duygu daha sonra Tanrı'yla bol bol ve erkek erkeğe konuşma izinimi veren duaya dönüştü. Curtis O'Keefe bu erkek erkeğe konuşma sırasında Tanrı'ya St. Gregory oteliyle devamlı olarak ilgilendiğini hatırlatmaktan geri durmadı. Kahvaltı Dodo'nun dairesinde yapılıyordu. Kız ikisi için de kahvaltı ısmarlamıştı. Önce yemek listesini önüne çekerek kaşlarını çatmış ve uzun süre düşünmüştü. Sonra da oda servisiyle uzun bir konuşma yapmış ve birkaç kere ısmarladıklarının tümünü değiştirmişti. Bugün meyve suyu seçmek ona büyük bir sorun gibi geliyor, kararsızlık çekiyordu. Siparişlerini alanla telefonda uzun süre ananas, grapefruit ve portakal suları seçimi konusunu konuşmuştu. Curtis O'Keefe çok eğlenceli bir şey seyredercesine hoşnutlukla 11 kat aşağıdaki sipariş masasında uzayan telefon konuşmasının meydana getirdiği karışıklığı gözünün önüne getiriyordu. Yiyecekleri beklerken New Orleans Times, Picayune ve uçakla gelen bir New York gazetesini okuyordu. Kazayı yaptıktan sonra kaçan araba olayında yeni bir değişiklik olmadığını ve bunun birçok Crescent City haberini öldürdüğünü gördü. New York borsasında O'Keefe hisselerinin biraz düştüğünü gördü. Düşüş pek önemli sayılmazdı. Bunun çok doğal bir dalgalanma olduğunu düşündü. Kuşkusuz pek yakın bir zamanda O'Keefe şirketinin New Orleans'ta yeni bir otel aldığı duyulur duyulmaz hisseler bununla orantılı olarak artacaktı. Bu düşünce ona cevap için sıkıcı bir iki gün beklemek gereğini hatırlattı. Bir gece önce hemen karar verilmesi için diretmediğini hayıflandı. Artık söz vermişti. Sabırla sürenin dolmasını beklemekten başka yapacak şeyi yoktu. Warren Trent'ten olumlu bir karar çıkacağından şüphe etmiyordu. Hem sonra adamın başka çaresi de kalmamıştı. Kahvaltının bitmesine yakın telefon çaldı. Dodo açtı. Telefon eden Curtis O'Keefe'in batı kıyısındaki özel temsilcisi Hank Lemnitzer'dı. Telefonun nedenini aşağı yukarı kestirip kuşkulanan adam makineyi kapıp dairesine giderek kapıyı ardından kapadı. Beklediği konu gelirleriyle ilgili bir rapordan sonra ortaya atıldı. Konu Lemnitzer'in otelcilik dışında yaptığı zekice bir işle ilgiliydi. Adam genizden gelen Kaliforniyalı şivesiyle konuşuyordu. ''Bir şey daha var Mr. O'Keefe. Jenny LaMarche hakkında hani şu bebek, özür dilerim, şu Beverly Hills otelinde görüp kibarca ilgilendiğinizi belirttiğiniz hanım hakkında. Onu hatırlıyor musunuz?'' O'Keefe iyi hatırlıyordu. Kadın çarpıcı ve uzun bacaklı bir esmerdi. Nefis bir vücudu, her zaman alay edermişçesine soğuk bir gülüşü, her şeyi çabucak kavrayan haşarı bir zekası vardı. Kadının hem dişiliği hem de konuşmasıyla etkilenmişti. Birinin kadın için Vassar'dan mezun dediğini hatırlar gibiydi. Ufak film şirketlerinden biriyle de anlaşması vardı.
Hatırlıyorum.
Onunla birkaç kere konuştum Mr. O'Keefe. Kısacası sizinle birkaç yolculuğa çıkmaktan kıvanç duyacağını söyledi. Miss LaMarche'ın yolculuk sırasında ne gibi bir ilişki kurulacağının haberi var mı diye sormak gereksizdi. Hank Lemnitzer bunun gereğini düşünürdü nasılsa. Curtis O'Keefe ihtimallerin çok ilginç olduğunu düşündü. Jenny LaMarche'la konuşmanın yanı sıra yapılacak diğer şeyler epey hareketli olacaktı. Kuşkusuz kadın birlikte karşılaşacakları kişilere karşı ne gibi bir tutum izleyeceğini iyi bilecekti. Ya da meyve suyu seçmek gibi basit konularda kararsızlık göstermeyecekti. Ama birden kararsızlık içinde durdu. Kendisi bile bu kararsızlığına şaşırıyordu. Güvenlik altında almak istediğim bir konu var, o da Miss Lash'in geleceğidir. Hank Lemnitzer'ın sesi kıtanın öbür ucundan güven verici bir tonda geliyordu. Bu konuyu hiç düşünmeyin, diğerlerinin olduğu gibi Dodo'nun da icabına bakarım. Curtis O'Keefe sert sert, önemli olan bu değil dedi. Lemnitzer faydalı olmasına rağmen bazen zeka ve kurnazlıktan yoksundu doğrusu.
Önemli olan nedir peki Mr. O'Keefe?
Özellikle Miss Lash için bir şey ayarlamanızı istiyorum ama iyi bir şey olması gerekiyor. Hem sonra buradan gitmeden önce sonucunu da öğrenmek isterim.
Ses kuşkulu çıkıyordu. Yapabileceğimi sanıyorum ama biliyorsunuz Dodo pek zeki değil.
O'Keefe diretti. Elinden ne gelirse yap, anlıyorsun ya. Acele etme, gerekiyorsa tabii.
Jenny LaMarche ne olacak?
Başka bir şey yok mu?
Yok sanıyorum.
O'Keefe geçici bir hevese teslim olduğu duygusuna kapıldı. Sonra bir kez daha karşıdan soğukça,
''Olur Mr. O'Keefe, her söylediğinize peki, ben gene sizi ararım.'' diye cevap geldi.
Öteki dairenin salonuna döndüğünde Dodo tekerlekli arabaya kirli tabakları yerleştiriyordu. Adam öfkeyle bağırdı.
''Ne yapıyorsun? Bu iş için otel işçilerine para veriliyor.''
''Ama bunu yapmaktan hoşlanıyorum, Curtie.'' Kız anlayışlı gözlerini adamın yüzüne dikti. Bir an için kızın gözlerinden korkuyla karışık bir kırgınlık ifadesi geçti. Ama gene de elindekileri bıraktı. O'Keefe öfkesinin nedenini pek bilmemekle birlikte kıza
''Oteli şöyle bir gezeceğim.'' dedi.
Bu akşam Dodo'yu şehirde gezdirerek kendimi affettiririm diye düşündü. SS President adlı yandan çarklı eski bir gemiyle limanda bir gezi düzenlendiğini hatırladı. Gemi her zaman çevreyi görmek için toplananlarla dolu olurdu ve Dodo da bundan hoşlanırdı. Dış kapıda itici bir gücün etkisiyle kıza bu düşüncesini söyledi. Dodo kollarını adamın boynuna sardı.
''Curtie, harika olacak. Saçlarımın rüzgarda uçuşmaması için şöyle toplayacağım, bak.''
Kolunu çeviklikle başına götürerek kül rengine kaçan sarı saçlarını geriye çekti. Sımsıkı bir yumak halinde tepesine doladı. Bu şekilde yüzü daha bir uzamıştı. Saf sevinciyle öylesine soluk kesici, öylesine doğal bir güzelliğe sahipti ki adam içinden tasarısını değiştirip kalma isteği duydu. Ama bunun yerine ağzında hemen dönerim gibilerden bir şeyler geveleyerek dairenin kapısını ardından çekiverdi. Asansörle birinci kata indikten sonra merdivenle giriş salonuna çıktı. Bu arada Dodo'yu aklından silmeye kararlıydı. Belirgin bir dikkatsizlik çevrede dolanırken otel işçilerinin kendisine gizlice göz attıklarını görüyordu. İşçiler adamı görür görmez yeni bir canlılık kazanmışçasına çalışıyorlardı. Bunlara aldırmayan adam otelin görünüşünü incelemeye devam etti. Bir yandan da Ogden Bailey'nin raporundakilerle kendi izlenimlerini kıyaslıyordu. St. Gregory'nin sert ve sağlam bir elle yönetilmesi konusunda önceki günkü düşünceleri bugün gördükleriyle doğrulanıyordu. Sonra Bailey'nin güçlü ve yeni gelir kaynakları konusundaki fikrine de katılıyordu. Örneğin tecrübeleri ona giriş salonundaki büyük sütunların muhtemelen hiçbir şey tutmadığını biliyordu. Sütunlar pek bir işe yaramıyorlarsa her birinin yerinde birer boşluk açılır ve boş yerler şehrin tüccarlarına vitrin olarak kiraya verilebilirdi. Giriş salonunun altındaki kemerde bir çiçekçi dükkanı bulunduğunu gördü. Otelin bundan kazancı herhalde ayda 300 dolar kadardı. Onun yerine bir nehir gemisi dekoru içinde kurulacak modern bir kokteyl salonu aynı dönemde 15 bin dolar getirirdi. Çiçekçi de kısa süre içinde başka bir yere taşınabilirdi. Giriş salonuna dönerek işlenmeyi gerektiren birçok şey gördü. Halkın dolaşmakta olduğu boşluğu biraz kısarak içeri hava yolları, otomobil kiralayan şirketler, gezi acentaları, kuyumcu ve belki de ufak bir eczane sığdırılabilirdi. Çok da kazanç sağlardı bunlar. Otelin kişiliğinde kuşkusuz bir değişime sebep olacaktı. Şimdiki rahat hava gidecekti. Bunun yanı sıra saksı içindeki çiçekler ve kalın halılar da kalkacaktı. Ama şimdilerde her yanı reklamlarla kaplı pırıl pırıl ışıklandırılmış giriş salonları otel bilançolarının daha neşelenmesini sağlıyordu. Bir şey daha vardı. İskemlelerin çoğunun kaldırılması gerekliydi. Halk oturmak isterse otelin barına ya da lokantasına gitmesi daha kazançlı olacaktı. Yıllar önce bedava oturma konusunda bir ders almıştı. Hem bu dersi ilk çalıştığı otelde almıştı. Otelin yapısı gayet kötüydü. İçinin dışıyla en ufak bir ilgisi yoktu. Üstelik bir yangın tehlikesinde bir kapan olabilirdi. Otel güneyde ufak bir şehirdeydi. Benzerlerinden bir farkı vardı. İçinde 12 kadar paralı tuvalet vardı ki bunlar 200 kilometrelik bir uzaklıktan gelen çiftçiler, yanaşmalar tarafından kullanılır ya da kullanılır gibi görünürdü. O zamanlar çok genç olan Curtis O'Keefe şaşkınlıkla tuvaletlerden elde edilen gelirin önemli olduğunu görmüştü. Ama tek bir şey gelirin artmasına engel oluyordu. Eyalet yasası 12 tuvaletten birinin bedava işletilmesini zorunlu kılıyordu. Üstelik cimri yanaşmalar bedava tuvaleti kullanmak için sıraya girmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Genç adam o zaman şehrin ay yaşını tutarak sorunu çözmüştü. Saatine 20 sent ve bir şişe şarap karşılığı adam her gün sabırla oturuyordu. Böylece öbür tuvalete girenler hemen artmıştı. Curtis O'Keefe bu olayı hatırlayarak güldü. Giriş salonunun kalabalıklaşması dikkatini çekmişti. Yeni gelen bir grup adları kaydettiriyordu. Arkada da bir havaalanı taksisinden indirilen bavulların başında duranlar vardı. Resepsiyon masasının önünde ufak bir kuyruk daha meydana gelmişti. O'Keefe durarak seyretti. Orta yaşlı, iyi giyimli bir zenci elinde bavuluyla içeri girdi. Öğleden sonra yürüyüşe çıkmışçasına umursamaz resepsiyona doğru yürüdü. Resepsiyonun başında bavulunu yere koyarak bekledi. Baştan üçüncüydü. Resepsiyon memuru ile zenci arasındaki konuşma açıkça duyuluyordu. Zenci günaydın dedi. Orta batı şivesiyle konuşan adamın sesi tatlı ve kültürlü birinin sesini andırıyordu. Adım Doktor Nicholas. Bana bir oda ayırmıştınız. Beklerken başından siyah şapkasını çıkardı. Özenle fırçalanmış demir grisi saçları vardı. Evet efendim, kaydınızı yapalım lütfen. Kayıt memuru bunları adamın yüzüne bakmadan söylemişti. Başını kaldırıp baktığında yüz hatları sertleşti. Bir saniye önce ittiği kayıt defterini geriye çekti. Özür dilerim ama otelimiz dolu dedi. Zenci bu davranışa alınmamıştı. Gülümseyerek yerimi ayırttım. Otelinizde bana bir mektup göndererek bunu kabul ettiğini bildirmişti diye cevap verdi. Cebinden bir cüzdan çıkararak içindeki kağıtlardan birini seçip uzattı. Memur önüne konan mektuba şöyle bir göz attı. Özür dilerim, herhalde bir yanlışlık oldu. Burada bir kongre var dedi. Biliyorum. Adam başını salladı ama gülümseyişi öncekinden biraz daha zayıftı. Dişçiler kongresidir, ben de onun üyelerinden biriyim. Memur başını salladı. Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok. Zenci kağıtları yerine koydu. Bu durumda yetkili biriyle görüşmek isterdim. Onlar konuşurken yeni gelenler masanın önünde bir kuyruk meydana getirmişlerdi. Kemerli bir yağmurluk giymiş olan bir adam ne alıyor orada diye sordu. O'Keefe hiçbir söz söylemeden, en ufak bir hareket yapmadan öylece duruyordu. Kalabalık giriş salonunda patlamaya hazır bir saatli bomba bulunduğu izlenimine kapılmıştı. Müdür yardımcısıyla konuşabilirsiniz. Masanın üstüne eğilen memur sertçe seslendi. Mr. Bailey... Giriş salonunun öbür köşesinde yaşlıca bir adam ayrı bir masada oturuyordu. Başını kaldırarak o yöne baktı. Mr. Bailey, bir dakika buraya gelir misiniz lütfen? Müdür yardımcısı başıyla evet diyerek bezgin bir havayla ayağa kalktı. Curtis O'Keefe eskilerden diye düşündü. O da kayıt memurluğu görevini yıllarca yaptıktan sonra şimdi giriş salonunda ona bir masa ve müşterilerin ortaya çıkardıkları ufak tefek sorunları halletme yetkisini vermişlerdi. Birçok otelde olduğu gibi müdür yardımcılığı halka yutturulan bir sokadan başka bir şey değildi. Gerçekte var olmayan önemli biriyle görüştürülüyorlarmış duygusu vermek için kullanılırdı. Otelin gerçek yetkilileri görünmez ve yönetim bölümünde olurlardı. Mr. Bailey, bu beye otelin dolu olduğunu söyledim. Zenci buna karşılık ben de oda ayrılması için yaptığım müracaatın kabul edildiğini söyledim dedi. Müdür yardımcısı tatlı tatlı gülümsedi. Bekleyen müşterilere iyi niyetini açıkça belli etmek istiyordu. Dedi, bakalım bu konuda ne yapabiliriz. Kısa ve kalın parmaklı elini Doktor Nicholas'ın pahalı elbisesinin koluna koydu. Parmakları nikotin lekesi içindeydi. Şurada oturmaz mıydınız? Zenci doktor adamın peşi sıra çevresi kapalı masaya doğru giderken müdür yardımcısı arada bir böyle şeyler oluyor galiba, olduğu zamanlarda müşterilerimizden özür dilemeye çalışıyoruz dedi. Curtis O'Keefe aklından adamın işini bilen biri olduğunu geçirdi. Rahatsız edici bir sahne dallanıp budaklanmadan, hiç gürültü çıkmadan yatıştırılmıştı. Bu arada ikinci bir oda memurunun da yardımıyla yeni gelenlerin kayıtları hızla yapılıyordu. Sadece geniş omuzlu genç bir adam kuyruktan çıkmış, olayın gösterdiği yeni gelişimi izlemeye başlamıştı. Adam gözündeki kalın çerçeveli gözlüklerle bir baykuşa benziyordu. O hife herhalde patlama olmayacak diye düşündü. Ama gene de durarak bekledi. Müdür yardımcısı yanındaki adama bir iskemle gösterdi. Kendisi de yerine geçti. Belki de oda memuruna verdiği bilgiyi tekrarlarken müdür yardımcısı tarafsız bir ifade ve dikkatle dinliyordu. Sonunda yaşlı adam başını salladı. Peki doktor, sesi çok ciddiydi. Anlaşmazlık için özür dilerim ama kuşkusuz şehirde size başka bir oda buluruz. Telefonu önüne çekerek ahizeyi eline aldı. Bir eliyle de masanın üstünde telefon numaralarından bir liste vardı. Bir saniye. Müşterinin yumuşak sesi ilk kez sertleşmişti. Otelin dolu olduğunu söylüyorsunuz ama memurlarınız boyuna kayıt yapıyorlar. Onlar odalarını özel olarak mı ayırttılar, nedir?
Olabilir. Adamın yüzündeki profesyonel gülüş kaybolmuştu.
Jim Nicholas.
Bu gürültülü nara giriş salonunun öbür yanından bile duyuldu. Bağıran ufak tefek yaşlı bir adamdı. Neşeli ve kırmızı bir yüzü vardı. Bir türlü yatıştırılamayan saçları başında bir ibik meydana getirmişti.
Kısa ve aceleci adımlarla çevresi kapalı masanın yanına yürüdü. Zenci ayağa kalktı. Doktor Ingram, sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz.
Elini uzattı. Yaşlı adam zencinin elini sıkıca tuttu.
Nasılsın oğlum Jim?
Yok yok, cevap verme, görüyorum iyisin. Sonra işlerin de yolunda gibi.
Muayene halen iyi gidiyor umarım.
Doktor Nicholas güldü. İyidir, teşekkür ederim. Tabii üniversitedeki işim gene vaktimin çoğunu alıyor.
Söyleme, biliyorum biliyorum. Bütün hayatım boyunca senin gibileri yetiştirdim. Sonra siz daha fazla para için pratisyenliği seçtiniz.
Gülerken ikisinde de başarı kazanır gibisin diye ekledi. Herkes senden çok iyi söz ediyor.
Öldürücü ağız uğurları konusundaki şu bildirin yok mu? Bir sürü tartışmaya yol açtı. Şimdi senden bir rapor dinlemeyi dört gözle bekliyoruz.
Ha, seni kongreye tanıtmaktan büyük bir zevk duyacağım. Bu yıl beni başkan seçtiler, haberin var mı?
Evet duydum, daha iyi bir seçim yapamazlardı.
Onlar konuşurlarken müdür yardımcısı iskemlesinden kalktı. Gözleri de birinin yüzüyle diğerininki arasında gidip geliyordu.
Kısa boylu, kır saçlı Doktor Ingram gülüyordu. Meslektaşının omzunu neşeyle okşadı.
Jim, bana oda numaranı ver. Birkaç arkadaş daha sonra içki içmek için toplanacağız. Sen de bizimle gelirsin.
Doktor Nicholas, çok üzgünüm ama şimdi bana oda vermeyeceklerini öğrendim. Galiba rengimle ilgili bir şeyler dönüyor ortada, dedi.
Sarsıcı bir sessizlik oldu. Diş kongresi başkanı kıpkırmızı kesilmişti. Sonra yüz kasları kasıldı.
Jim, ben bununla ilgileneceğim, söz veriyorum. Senden özür dileyecekler ve bir oda verecekler. Böyle bir şey yapılmazsa garanti veriyorum ki bütün dişçiler başka bir otele gideceklerdir, dedi.
Müdür yardımcısı bir saniye önce bir komi çağırtmıştı. Şimdi çocuğa,
çabuk Mr. McDermott'a haber verin, dedi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 195.